Ayrım 2.
Konu 12. Ticaret özgürlüğü üzerine. Ticaret özgürlüğü tüccarlara her istediklerini yapmak yetkisini veren bir şey değil, daha çok tüccarları kayıt altına alan bir şeydir. Ama tüccarı kayıt altına almak demek de ticareti engellemek demek değildir. Tüccarın sayısız çelişmelerle karşılaştığı yer özgür ülkelerdir. Burada onu kayıt altında tutan şeyler, istibdadın hüküm sürdüğü ülkelerdekinden daha az değildir. İngiltere, yünlerinin dışarı çıkarılmasını yasak etmiştir. Kömürün hükümet merkezine deniz yoluyla getirilmesini ister. Kesilmemiş atların ihracatına katiyen müsaade etmez. Sömürgelerinin Avrupa limanları arasında işleyen gemileri bir İngiliz limanına uğramamak zorundadır. Bütün bunlar tüccarı kayıt altına alır ama ticaretin gelişmesini sağlar. Konu 13. Bu özgürlüğü yok eden şey. Ticaret olan yerde gümrük vardır. Ticaretin amacı devletin yararına olmak üzere bazı nesnelerin ihracı ve ithalidir. Gümrüğün amacı da yine devletin yararına olmak üzere bu mallardan vergi almaktır. Şu halde devleti bu gümrükle bu ticaret arasında tarafsız kalması, bu iki şeyin çelişmesine olanak vermeyecek şekilde davranması gerekir. Ancak o zaman vatandaşlar ticaret özgürlüğünden faydalanırlar. Maliye bir takım haksızlıklar, aşırı hareketler ve ağır gümrük resimleriyle ticareti mahveder. Bundan ayrı olarak gösterdiği güçlüklerle, yerine getirilmesini istediği resmi muamelelerle de ticareti aksatır. Gümrüğün tekel halinde bulunduğu İngiltere'de ticareti kolaylaştıran acayip bir usul vardır. Yazılı bir kelime en büyük işlerin görülmesini sağlar. Orada tüccarın, mültezimlerin çıkaracağı güçlüklerden kurtulmak ya da bu güçlüklere boyun eğmek için vaktini boş yere harcamasına, bir sürü katip kullanmasına gerek yoktur. Dipnot, bu konuda Montesquieu gümrüğün yıllık gelirini mültezimlere satan Fransız hükümetini yermek istiyor. Konu 14. Ticaret mallarına el konulmasına göz yuman ticaret kanunları üzerine. İngiliz Anayasası savaş halinde yabancı tüccarların mallarına el konulmasını, misilleme söz konusu değilse eğer yasak etmiştir. Dipnot, 13. yüzyılın başında Jean Santerre'in kabul ettiği İngiliz Anayasası. İngiliz milletinin bunu özgürlüğünü sağlayan maddelerin arasına koymuş olması güzel bir şeydir. 1740'da İspanya ile İngiltere arasındaki savaşta İspanya hükümeti çıkardığı bir kanunla İspanya'ya İngiliz malı, İngiltere'ye de İspanyol malı sokanları ölüm cezasına çarptıracağını ilan etti. Böyle bir hükmü sanırsam ancak Japon kanunlarında bulabiliriz. Bizim geleneklerimize, ticaret zihniyetine ve ceza orantısında bulunması gereken ahenge aykırıdır. Doğrudan doğruya emniyeti ilgilendiren bir olayı, devlete ihanet suçu haline getiren bu kanun, düşüncelerimizin altüst olmasına sebep olmuştur. Konu 15. Borç yüzünden hapis cezası üzerine. Atina'da Solon, alelade borçlardan ötürü kişinin hapis cezasına çarptırılamayacağını buyurdu. Solon bu kanunu Bokoris'in yapıp Sesostris'in yenilediği Mısır kanunundan aldı. Adi borçlar için çok iyi bir kanundur bu ama ticaret işlerinde bu kanuna uymamakta haklıyız. Çünkü tüccarlar çoğu zaman kısa bir süre için birbirlerine büyük miktarda para verip para almak zorunda olduklarından borçlunun girdiği taahhüdü belli süre sonunda daima yerine getirmesi gerekir. Aksi takdirde hapis cezasına çarpılırsa iyi olur. Gündelik medeni anlaşmalar alanına giren işlerde kanun hapis cezası vermemeli. Çünkü kanun bir vatandaşın özgürlüğüne başka bir vatandaşın refahından daha çok önem verir. Ama ticaretle ilgili anlaşmalarda kanun bir vatandaşın özgürlüğünden çok genel refaha önem vermek zorundadır. Bu da zaten insanlığın ve iyi bir düzenin gerektireceği kayıtlarla sınırlandırılmaları engelleyemez. Konu 16. Güzel Kanun. Hayattayken borcunu ödemeyip ölen kişilerin çocuklarını, babalarının borçlarını ödemedikleri süre memuriyete, hatta büyük meclise girmekten men eden Cenevre Kanunu çok iyi bir kanundur. Sonuçlarını saymakla bitiremeyiz. Bir kere tüccarlara güven verir. Sonra memurlara, hatta siteye bile güven sağlar. Özel kişinin güveninde genel güvenin kuvveti vardır orada. Konu 17. Rodos Kanunu. Rodoslular daha ileri gittiler. Sextus Empiricus'un dediğine göre, Rodoslularda erkek evlat babasının mirasını reddetse bile borçlarını ödemekten kendini kurtaramazdı. Rodos Kanunu ticarete dayanan bir cumhuriyet kanunuydu. Şöyle bir sınırlandırma bulunmasının nedeni de sanırsam yine ticaretle ilgili bir hükmün sonucudur. Erkek evladın ticarete başladığı andan itibaren edindiği servete babanın borçlarından ötürü dokunulmaz. Bir tüccar taahhütlerini daima göz önünde bulundurmalı ve her an servetinin durumuna göre davranmalı. Konu 18. Ticaret davalarına bakan hakimler üzerine. Gelirler adındaki kitabında Ksenofon ticaret davalarını hızla karara bağlayan hakimlere ödül verilmesini istiyor. Demek oluyor ki bugün ticaret mahkemelerimizde yürürlükte olan muhakeme usulünün zorunluluğunu o da hissetmiş bulunuyordu. Ticaret davalarının uzun sürecek resmi muamelelere tahammülü yoktur. Bunlar aynı özellikle başka işlerin her gün takip edeceği günlük işlerdir. Şu halde bunların her gün karara bağlanması gerekir. Geleceği etkileyen ama nadir olan hayati işler için bu böyle değildir. Kişi hayatında bir kere evlenir, Tanrı'nın günü bağışta bulunmaz, vasiyetname yazmaz, bir kere erkin olur. Eflatunsa deniz ticareti olmayan bir şehirde medeni kanunların yarı yarıya indirilmesi gerektiğini söylüyor. Çok doğru bir şeydir bu. Ticaret aynı ülkeyi çeşitli milletlere mensup insanların girmesine, bir sürü anlaşmaların yerleşmesine, çeşitli malların ve çeşitli kazanç tarzlarının girmesine sebep olur. Böylece bir ticaret şehrinde daha az hakim, daha çok kanun vardır. Konu 19. Hükümdar hiçbir zaman ticaretle uğraşmamalı. Teofil, içinde karısı Teodora için bazı eşya bulunan bir gemi görünce gemiyi yaktırdı ve karısına, "Ben imparatorum. Siz beni bir kadırga patronu durumuna sokuyorsunuz," dedi. Dipnot: burada söz konusu olan Teofil, Bizans İmparatoru Teofil'dir. 829-842. Karısı için sözü, karısının hesabına anlamına gelir. Yoksa onun süslenip püslenmesi için getirttiği eşya anlamına gelmez. Kalkıp işlerini ellerinden alırsak, fakir fukaramız neyle geçinirler? Şöyle bir şey daha diyebilirdi Teofil. Şu işi bu işi tekel altına alırsak bize kim karşı durabilir? Taahhütlerimizi yerine getirmek için bizi kim zorlayabilir? Bizim yapmak istediğimiz bu ticareti saray mensupları da yapmak isteyecekler. Onlar bizden daha açgözlü, daha merhametsizdirler. Millet adaletimize güvenir, malımıza mülkümüze ise güveni yoktur. Halkın sefaletini meydana getiren bunca sefalet bizim sefaletimizin de kesin delilleridir. Konu 20. Aynı konunun devamı. Portekizlilerle Kastilyalılar Doğu Hint adalarına hakim oldukları sırada ticaretin öyle zengin şubeleri vardı ki hükümdarlar bunlara el koymaktan geri kalmadılar. Bu da her iki milletin dünyanın bu kesimindeki kurallarını yıktı. Goa'daki genel vali özel kişilere ayrıcalıklar veriyordu. Dipnot: Goa, Portekiz'in Malabar kıyılarındaki sömürgesinin merkezi. Bu çeşit insanlara kimse güvenmez. İşi ellerinde bulunduranların durmadan değişmesi ticareti aksatır. Hiç kimse bu ticaretin gelişmesine gayret etmez. Kendinden sonra gelecekleri bozuk bir iş bırakmamak için canını sıkıntıya sokmaz. Kazanç özel kişilerin elinde kalır ve gerektiği kadar gelişmez. Konu 21. Saltanat idaresinde soylu sınıfının ticaretle uğraşması üzerine. Saltanat idaresinde soylu sınıfının ticaretle uğraşması ticaretin ruhuna aykırıdır. Honorius'la Theodos adındaki imparatorlar, böyle bir şey şehir için zararlı olur. Tüccarlarla halkın alım-satım işlerinde gördükleri kolaylığı ortadan kaldırdı diyorlar. Soylu sınıfının ticaretle uğraşması saltanat idaresinin ruhuna da aykırıdır. İngiltere, soylu sınıfının ticaretle uğraşmasına izin veren gelenek, saltanat idaresini zayıf düşüren başlıca nedenlerden biridir. Konu 22. Özel Düşünce. Şu ya da bu devlette olup bitenleri gören bazı kişiler, Fransa'da soylu sınıfının ticaretle uğraşmasını sağlayacak kanunlar çıkartılması gerektiğini söylüyorlar. Dipnot, burada Namuslu Kişilerin Hayalleri adlı kitabında böyle bir tedbiri salık veren Abbé de Saint-Pierre kastedilmektedir burada. Bana kalırsa bunun ticarete hiçbir faydası olmaz. Sadece soylu sınıfının mahvına sebep olur. Bu ülkede yani Fransa'da uygulanan usul son derece makul bir usuldür. Tüccarların soylulukla hiçbir ilgileri yoktur ama sonradan pekala soylu olabilirler. Bugünkü sakıncaların hiçbiri söz konusu olmadan günün birinde soylu olabileceklerini pekala umabilirler. Bulundukları sınıftan çıkıp kurtulmaları için ellerindeki tek çare işlerini iyi ya da namuslu bir şekilde görmeleridir. Bu da doğrudan doğruya azla yetinmelerine bağlı bir şeydir. Herkesin kendi mesleğinde kalmasını ve mesleğini çocuklarına devretmesini buyuran kanunlar, ancak hiç kimsenin rekabet duygusu beslemediği, besleyemeyeceği baskı devletlerine faydalı olabilir. Başka bir mesleğe geçmek olanağını bulamazsa, kişinin kendi mesleğini daha iyi başaracağını söylemeyin bana. Çünkü ben mesleğinde sivrildiği takdirde başka bir mesleğe yükseleceğini uman kişilerin kendi mesleklerinde daha çok başarı göstereceklerini ileri sürüyorum. Para sayesinde soyluluğa yükselmek olanağı oldu mu, böyle bir şey tüccarları son derece özendirir. Erdemin değerini bu şekilde para ile ölçmenin doğru olup olmadığını inceleyecek değilim. Bunun çok faydalı olacağı hükümetler de vardır. Fransa'da yüksek soylu sınıfı ile halk sınıfı arasında bulunan, yüksek soylu sınıfı gibi parlak olmamakla beraber, onun faydalandığı bütün ayrıcalıklardan faydalanan, kanunları yürüttüğü için şan ve şeref içinde yüzen ama özel kişileri silik bir duruma düşüren, mensupları ancak azla yetinme ve fazilet sayesinde sivrilen, şerefli bir görevi olmakla beraber kendinden daha seçkin bir sınıfın varlığını her zaman hissettiren bir soylu sınıfı vardır. Bunun yanında işi gücü savaşmak olan, servetinin derecesi ne olursa olsun, kişinin kendi servetini kendinin kazanması gerektiğini, ama malını mülkünü yiyip bitirmeden servet edinmeye kalkmasının ayıp olacağına inanan, vatanına varıyla yoğuyla hizmet eden, bir şeyi kalmadığı zaman da yerine yine varıyla yoğuyla vatanına hizmet edecek birine bırakan, kimse savaşa gitmedi demeye cüret edemesin diye savaşa giden, servet edinme yönünden ümidini kestiği zaman rütbe ve ünvan alacağını uman, onları da elde edemedi mi şan ve şerefe ulaşmakla avunan bir soylu sınıfı daha vardır. Bütün bunlar bu ülkenin büyüklüğe ulaşmasında zorunlu olarak bir rol oynamıştır. 200 ya da 300 yıldan beri bu ülkenin kuvvet ve kudreti arttıysa, bunu böyle bir istikrar görmesine olanak olmayan talihin cilvesine değil, kanunlarının iyiliğine borçludur. Konu 23. Ticaret hangi milletler için zararlıdır? Serveti meydana getiren şey ya topraktır ya da menkul mallar. Bir ülkenin toprağı çoğu zaman orada oturanlara aittir. Bazı devletlerin yabancıları araziyi almaktan nefret ettiren kanunları vardır. Dipnot, burada bir yabancının mirasını ülkenin hükümdarına verdiren hukuk usulü kastediliyor. Hatta bazı yerlerde araziyi ancak sahibi başında bulunursa verimli bir duruma gelebilir. Şu halde bu çeşit servet özel olarak her devletin kendine aittir. Para, senet, banka mektupları, hisse senetleri, gemiler, ticaret malları gibi menkul servetler bu bakımdan insan topluluklarının tümünün birden üyesi bulunduğu tek bir devlet olan bütün dünyaya aittir. Yeryüzündeki bu menkul malların en çoğunu elinde bulunduran millet, dünyanın en zengin milletidir. Bazı devletlerin elinde bu mallardan bir hayli vardır. Bunu da her devlet yiyecek ve içeceğinin bolluğuyla, işçilerin çalışmasıyla, endüstrisiyle, keşifleriyle, bazen de tesadüfle elde eder. Milletler tamahkarlıkları yüzünden adeta birbirlerine düşerler. Bu arada öyle bahtsız devletler de vardır ki, öteki ülkelerin mallarından yoksun olduğu gibi bizzat kendi mallarından da yoksun kalır. Kendi ülkesindeki toprakların sahipleri adeta başkalarının hesabına çalışan sömürge halkı durumuna düşerler. Böyle bir devletin elinde hiçbir şey olmadığı gibi bir şeyler elde etmesine de olanak yoktur. Hiçbir milletle ticari ilişkide bulunmasa daha iyi eder. Onu bu şartlar içinde yoksulluğa sürükleyen doğrudan doğruya ticarettir. Bir ülke ki her zaman sattığından daha çok yiyecek ve mal satın alır, o ülke yoksul düşmek suretiyle dengesini kendi kendine sağlar. Alacağı şeyler her gün biraz daha eksilir, sonunda da aşırı bir yoksulluğa düşüp hiçbir şey alamaz olur. Ticaret ülkelerinde tüm yok olan para bakarsınız geri gelir. Çünkü parayı alan devletler o miktar parayı kendisine borçlanmışlardır. Az önce sözünü ettiğimiz devletlerse para hiçbir zaman geri gelmez, parayı çeken devletlerin borcu yoktur da ondan. Burada Polonya'yı örnek alacağız. Topraklarında yetişen buğday hariç yeryüzünün menkul malları adını verdiğimiz şeylerin hemen hiçbiri yoktur onda. Bütün eyaletler birkaç senyörün elindedir, mümkün olduğu kadar fazla ürün alsın diye çiftçiyi sıkıştırırlar, sonra da bunu tutup sırf sürdükleri lüks hayata gerekli şeyleri satın almak için yabancı ülkelere satarlar. Polonya hiçbir millete ticari ilişkide bulunmasaydı, Polonyalılar daha mutlu bir hayat sürerlerdi. Buğdaydan başka bir şey de elde edemeyen büyükler, onu da yesinler diye köylüye bırakırlardı. Aşırı derecede büyük araziyi adeta sırtlarına yük olurdu. Tutup onu da köylülere teslim ederlerdi. Herkes hayvan sürülerinden gereken yünü ya da deriyi alır, hiç kimse eşyası için büyük ölçüde para sarf etmek zorunda kalmazdı. Öteden beri lüks düşkünü olan, bunu da ancak kendi ülkelerinde bulabilecek olan büyükler, yoksulları çalışmaya teşvik ederlerdi. Vahşileşmedikleri takdirde Polonyalıların bu suretle daha üstün, daha rahat bir hayata kavuşacaklarını iddia ediyorum. Kanunları ise vahşileşmelerini pekala önleyebilir. Şimdi biraz da Japonya'yı gözden geçirelim. Aşırı derecede ithalatı, aşırı derecede ihracatta bulunmasını sağlamaktadır. Oysa ithalatı da ihracatı gibi mutedilmiş gibi, ülkede tam bir denge vardır. Hem zaten iç ve dış ticaretin böyle kabarık olması devlete binbir yarar sağlar. İstihlak daha çok olur, sanatların alanı genişler, işçi sayısı artar, ülkenin kuvvet ve kudretinin çoğalması için daha çok olanak elde edilir. Ani yardımları gerektiren durumlar ortaya çıktığı takdirde, böyle zengin bir devlet bu işi başka herhangi bir devletten daha çabuk görür. Bir ülkede gereksiz dediğimiz şeylerin bulunması güçtür. Doğru ama gereksiz şeyleri faydalı, faydalı şeyleri de zorunlu bir duruma sokan ticaretin özelliğidir. Şu halde devlet zorunlu olan şeyleri daha çok sayıda vatandaşa verebilir. Şöyle diyelim o halde, ticaretten kayıplı çıkan milletler, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan milletler değil, her şeye ihtiyacı olan milletlerdir. Hiç kimseyle ticari ilişkide bulunmamak, kendi kendilerine yetinen milletlerin değil, ülkelerinde hiçbir şeyi bulunmayan milletlerin çıkarınadır. 21. Kitap. Dünyadaki değişiklikleri göz önünde bulundurmak şartıyla ticaret ve ticaretle ilgili kanunlar üzerine. Konu 1. Bazı genel düşünceler. Her ne kadar ticaret büyük değişikliklere uğrayabilirse de, bazı fizik nedenlerden, toprağın ya da iklimin niteliğinden ötürü, bakarsanız yapısı hiçbir değişikliğe uğramadan aynı şekilde sürer gider. Bugün Hindistan'la yalnız oraya göndereceğimiz para ile ticaret yapmaktayız. Romalılar her yıl oraya aşağı yukarı 50 milyon sesterce gönderirlerdi. Dipnot, sesterce Romalılarda çok düşük değerde bir para. Bu para bugün tıpkı bizim paramız gibi batıya getirilen mallarla değiştirilirdi. Hindistan'la ticaret yapan bütün milletler oraya maden götürmüşler, karşılığında da mal almışlardır. Doğrudan doğruya doğal nedenlerin sonucudur bu. Hintlilerin kendi yaşayış tarzlarına uygun sanatları vardır. Bizim süsümüz onların süsü olamayacağı gibi, bizim ihtiyaçlarımız da onların ihtiyaçları olamaz. İklimleri bizden gidecek şeyleri ne istemelerine ne de kullanmalarına elverişlidir. Hemen hepsi çıplak gezer. Giysilerini kendi ülkelerinde kendileri gerektiği şekilde yaparlar. Yaşantıları üzerinde son derece etkisi olan dinleri ise bizim sebze olarak yediğimiz şeyleri onların yemelerine engel olur. Şu halde onların yalnız değer belirtisi olan madenlerimize ihtiyaçları vardır. Madenlerimizi alırlar, karşılığında da bir yandan azla yetinmelerinden, öte yandan topraklarının verimliliğinden ötürü bol bol elde ettikleri malları bize verirler. Kitaplarında Hindistan'ı anlatan eski yazarlar o ülkeyi bize gerek uygarlığı bakımından, gerek yaşayış tarzı bakımından, gerekse gelenekleri bakımından bugün nasılsa öyle tanımlamaktadırlar. Hindistan dün neyse bugün de odur. Yarın da öyle olacaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de Hindistan'la ticaret yapacak olanlar oraya para götürecekler ama oradan ülkelerimize para getiremeyeceklerdir. Konu 2. Afrika'daki insan toplulukları üzerine. Afrika kıyılarında yaşayan insan topluluklarının çoğu ya vahşidir ya da yaban. Bunun daha çok oturulabilecek küçük ülkelerin oturulması hemen hemen olanaksız ülkelerle birbirinden ayrılmış olmasından ileri geldiğini sanıyorum. Sanat, endüstri diye bir şey yoktur onlarda. Buna karşılık doğadan kolaylıkla elde ettikleri bol miktarda değerli madenleri vardır. Şu halde uygar insan topluluklarının tümü onlarla kendi yararlarına ticaret yapacak durumdadırlar. Hiçbir değeri olmayan şeyleri onlara değerliymiş gibi gösterir, karşılığında yüksek fiyat isteyebilirler. Konu 3. Güneyde oturan insanların ihtiyaçları başka, kuzeyde oturan insanların ihtiyaçları başkadır. Avrupa'nın güneyinde yaşayan uluslarla kuzeyinde yaşayan uluslar arası bir çeşit denge vardır. Birincilerin yaşamak için her çeşit olanakları olduğu halde ihtiyaçları azdır. İkincilerin ise ihtiyaçları çoktur ama yaşamak için olanakları azdır. Kimine daha çok şey vermiş, karşılığında çok az şey istemiş. Kimine ise az şey vermiş, karşılığında çok şey istemiş. Denge doğanın güney milletlerinde verdiği tembellikle kuzey milletlerine verdiği maharet ve çalışkanlık sayesinde kurulmuştur. Kuzeyde oturanlar çok çalışmak zorundadırlar. Böyle davranmazlarsa hiçbir ihtiyaçlarını gideremezler, bundan ötürü de yabanlaşırlar. Güneyde köleliği doğal bir şekle sokan da zaten bu olmuştur. Orada insanlar zengin olmaktan kolaylıkla vazgeçebildikleri gibi özgürlükten de kolaylıkla vazgeçebilirler. Ama kuzeyde yaşayanlar doğanın gerektirdiği ihtiyaçların tümünü giderecek olanakları sağlayan özgürlüğe muhtaçtırlar. Şu halde kuzeyde yaşayanlar özgür ya da yaban değillerse zorlu bir durumda bulunurlar. Güneyde yaşayan milletlerin hemen hepsi eğer köle değillerse uyanık bir durumda bulunurlar.